Now recording.
Now recording. Dedim ben de başladım arkadaşlar.
Metehan'a martır olarak 30 saniye sonra başlıyoruz.
Evet, 30 saniyemiz var.
30 saniye sonra alkışlar.
Ben kayda girdim. Herkes kaydını açsın. Kaydını açmayan var mı?
Herkes kayıtta mı?
Herkes kayıtta.
Herkes kayıtta.
15 saniye.
10, 9, 8, 7, 6, 5.
Ve gene başardık.
Evet. Mükemmel.
Çok senkron bir şekilde başladık.
Evet.
Evet, artık bu işin ustası oluyoruz.
Evet.
Evet, önümüzde koskocaman bir timer var.
Ve aynı anda el çırpmaya çalışıyoruz.
Evet. 3 farklı ülkeden.
Ama.
Evet, 3 farklı time zone'dan yapmaya çalışıyoruz bunu. Fena değiliz ya.
Evet evet. Bence çok iyiyiz. Ben başlayalım mı?
Bence bu konuda insanlardan geri bildirim alalım abi.
Evet, bence de ya.
Dinleyicilerimizden iyi el çırpıyor muyuz falan diye, senkronize olabiliyor muyuz diye geri bildirim alalım.
Ama el çırpıyor. Çok fazla geri bildirim gelmiyor şeylerden, müşteri diyorum.
Yazılım geliştirmeyi son aşamaya getirdin. Herkes senin için müşteri değil mi artık?
Evet ya, artık böyle bir seviyeye geldik değil mi? Ve herkesi müşteri olarak görüyorum. Eşim de, dostum da. Öyle var ya.
Herkes bir stakeholder.
Öyle değil arkadaşlar.
Evet. Geri bildirim ama kimse vermiyor abi. Geri bildirim vermek de çok zor, almak da zor.
Zor konu değil mi?
Evet.
Çok gergin bir konu zaten ya.
Evet ya.
Bozulacak mı, kırılacak mı?
Ya işte şey mesela, yani bir kültürel de bir şey. Yine kültüre değineceğim ama önceki programda da bunu konuşmuştuk. Kültürel de bir şey aslında. Bazı kültürlerde insanları kırmamaya daha da bir gayret ediyorlar. O yüzden de belki de bazen öyle bir noktaya geliyor ki dürüst olmamaya başlıyor insanlar.
Evet, çok haklısın ya. Bir de yani yıllarca normal iş hayatı dışında geri bildirim çok alıp vermişliğimiz yok kültürel olarak yani. Bir anda iş hayatına başlıyorsun ve artık bir geri bildirim alıp vermen gerekiyor. Ona bir şekilde adapte olman gerekiyor. O biraz gerçekten zorlayıcı bir şey yani. Bakış açını bir anda değiştirmen gerekiyor yani.
Ki aynı zamanda kişilik de burada öne çıkıyor. Çünkü geri bildirimde bulunacak olan kişi introvertse, yani biraz daha belki çaba sarf etmesi gerekiyor geri bildirim vermek için. Çünkü zaten her şey içe kapanık. Hiçbir şekilde belki iletişime kapalı konuşmak istemiyor, en azından sözel olarak. Ve bu da belki işleri zorlaştırıyor olabilir.
Aklıma şey geldi ya. Yeni Türk'ün bir şarkısı var ya. Şu maskeli balo ve onun sahte yüzleri diye. O çok karanlık bir tablo çizdiğiniz gibi hissediyorum.
Eyes wide shut.
Güzel girdin benim.
Aynen, yar edirsiniz yine dedi.
İlgin serbest çağrışımın dibine vurdu yani gerçekten.
Ama abi sen, evet, rol yapıyoruz yani hepimiz o zaman, aslında kimse kendisi olamıyor yani. Ama bu o kadar derin bir konu mu ya, feedback vermek?
Aslında kimse kendisi olamıyor demeyelim de ona. Belki şöyle diyebiliriz. Bazen insanlar bir başkasına nasıl hissettiğini söyleyemiyorlar. Ve burada da aslında geri bildirim, mesela birkaç çeşit geri bildirim verebilirsin aslında. Değil mi? Birincisi, bir olay karşısında seni üzmüş olabilir, rahatsız etmiş olabilir ya da senin iş yapmanı engellemiş olabilir. Dolayısıyla bunlar için vereceğin feedbackler farklı oluyor genelde. Yani mesela seni üzen birisine, seni rahatsız eden birisine geri bildirim vermekle senin iş yapmanı engelleyen birisine geri bildirim vermek arasında fark var.
Abi biraz bizde galiba, en azından kendi kültürümüz için konuşalım. Bizde birazcık niyet okuma var değil mi? Hani biri sana geri bildirim verdiği zaman şey algılıyorsun, lan bu neyin peşinde? Ne demek istedi acaba? Yani olaya pozitif bakmak yerine negatif taraftan bakıyoruz hep.
Beni çekemiyorlar.
Abi ama geri bildirim vermediğinde de kurmaya başlıyor insanlar. Bak işte niye yapıyor? Bu yüzden yapıyor. Bak konuşamıyor.
Aynen abi. Aslında hiç kimse birbirini tam anlamıyla anlamıyor açık konuşmadığı sürece. Yani mesela bir sabah işe girdiğinde, ofise girdin diyelim ki. Birisi geldi, her sabah sana selam veren birisi. O sabah sana selam vermezse sen bu sefer şey düşünüyor olabilirsin. Yani acaba ben bir şey mi yaptım? Ya dün böyle bir şey olmuştu, acaba ondan mı alındı? Ya da işte her şey aklından geçiyor olabilir ama belki de o kişi sadece o sabah uyanamadı yani. Dolayısıyla tam olarak herkesin dediğin gibi niyet okumaya çalışıyoruz yani. İnsanların genel problemi yani, herhangi bir kültürle ilişkili değil bence.
Yani düşünen varlıklar olmamızdan ileri geliyor sanırım birazcık. Ve kendi düşüncelerimizi kendimize saklıyoruz genelde. Ama geri bildirimin bence en önemli faydası, verdiğin zaman karşıdakinin iyiliği için de veriyor oluyorsun genelde o geri bildirimi. Ve o çok önemli bence ve onun doğru bir şekilde yapılması gerekiyor yani. Mesleki veya kişisel gelişim için çok çok önemli bir şey. Çünkü her zaman kendini göremiyorsun ve dışarıdan birinin bakışına ihtiyacın var yani.
Evet abi, kesinlikle öyle.
Ne olur abi peki geri bildirim vermezsek? Bir yazılım ekibindeyiz. 5-6 kişilik bir ekibimiz var. Başka ekipler falan var. Ben bir şeyden çok sıkılıyorum ve sürekli içime atıyorum. Ne oluyor o zaman? Vermiyorum geri bildirim arkadaşlarıma.
Patlıyorsun sonunda. Arıza çıkıyor.
Pasif agresif hareketler olabiliyor.
Olabiliyor.
Birbirini tanımayan ekipler oluyor aslında o zaman.
Ya yani da kuruma şey... karşı bağlılığın da kalmıyor olabilir. Ay özür dilerim. Barış, yo, yo. Patladım.
Yok buyur.
Kuruma karşı bağlılığın kalmıyor bir yandan da anlaşılmadığını düşününce herhalde. Çünkü ne bir feedback verebiliyorsun. Feedback veremediğin konuda muhtemelen seni rahatsız eden bir konu. Dolayısıyla ben burada ne yapıyorum noktasına gelip istifa etmeyi, başka iş bakmayı falan düşünebilirsin zaman içerisinde.
Evet ya, bir de yani arkadaşınla ilgili işte bir konuda ne düşündüğünü de net olarak bilemeyeceksin o zaman hiçbir zaman. Çünkü ondan ne feedback alıyorsun ne de ona feedback verme eğilimindesin. O biraz da hani ekibin çok sağlıklı olmadığı anlamına da gelebilir sanki ya.
Fatma'nın dediğinin üstüne şey yani motivasyonun düşüyor ve direkt olumsuz etkiliyor işini. Değil mi Fırat?
Evet abi, ya da daha da kötü bir şey oluyor ve feedback vermediğin kişinin arkasından konuşmaya başlıyorsun. Yani dedikodu ortaya çıkmaya başlıyor çünkü hiçbir şey dile getirilmiyor. Herkes birbirinin arkasından konuşmaya başlıyor.
Kahve alırken.
Evet evet, özel kahvelere evet. Çıkılıyor, odalara geçiliyor.
Biraya gidiliyor değil mi Deniz?
Ya Allah Allah.
Ya ben şey duydum ya, bazı firmalar sigara içilirken yönetiliyormuş diye duydum. Doğru mu? Böyle o sigaraya çıkılan o teraslarda falan neler neler oluyormuş yani. Bütün ince stratejiler planlanıyormuş.
O kadar demiyorum da mimari tasarım yapıyoruz ya. Bu kadar abartmaya gerek yok.
Ya ben sen bir şey aydın haberdar olmak için iniyorum sigaraya. Bir sigara içmeyi
mimari. Ben bununla ilgili dün çok ilginç bir şey öğrendim. Finlandiya'da çok kuvvetli bir sauna kültürü var. Ve saunada kavga etmek yasak. Sert bir şekilde veya tartışmak. Ve adamların hükümet binasında sauna varmış. Ve çok önemli kararları saunada alıyorlarmış.
Niye, yoksa kavga mı ediyorlar?
Evet yani mecliste kavga ediyorlar.
Şey gibi mi? Çıplak bir insanı saklayacak hiçbir şey yoktur.
Belki hani öyle bir analoji.
Biraz yerde ayakları kayar.
Tartışıyorlarmış yani. Belki hepimizin şirketinde saunaya ihtiyacı var.
Muhteşem ya. Bence de öyle sonra.
Ya bu arada ya bunu söylemeden edemeyeceğim de konuyla biraz alakasız da sauna deyince, Finlandiya deyince aklıma geldi. Bir Avrupalı bir firmada çalışıyordum Türkiye'de. O firmaya da yurt dışından birisi geldi. İsveç'ten birisi geldi. Otelinde şeye gitmiş, saunaya gitmiş ama tabii Finlandiya'daki şey farklı ya yani, ya da İsveç'teki sauna kültürü biraz farklı yani. Birçok yerde karma giriyorlarmış. Ve tamamen çıplak giriyorlarmış. Adamcağız evet. Öyle zannetmiş. Ama olmamış öyle tabii gittiği otelde.
Tabii. Yani.
Neyse, konuyla alakasız. Şimdi geri dönecek ama olursak.
Buradan abi ben bir şeye bağlayabilirim ya. Transparanlığa, yani feedback kültürünün veya geri bildirim kültürünün ne kadar transparanlığı desteklediği ve o transparanlığın aslında şirketleri ne kadar güçlendirdiği veya insanları ne kadar güçlendirdiğine bağlayabilirim aslında.
Abi olan var, olmayan var yani şimdi savunudan.
Ne demek istedin ilgini anlamadım.
Bağlamı bir kaybettik. Yani...
Çok güzel bir metafor şey olabilir buradan, neden diyeceksin? Çünkü hani herkes şeffaf olamıyor abi. Çünkü insanların hani şeyleri de var. Başkasında olan bir kişisel özelliği kıskanıyor olabilirsin yani. Sinirim bozuldu ben.
İnanamıyorum sana, inanamıyorum.
Söylenecek var, söylenmeyecek var demek istiyorsun galiba Deniz, değil mi?
Ben onu şimdi Deniz, bıraktım.
Bence Deniz'e bir geri bildirim vermek lazım şu noktada.
Evet Deniz, evet. Deniz, seni çok seviyoruz.
Ama
şey biliyorsun değil mi, mesela geri bildirim verirken birisine ama dediğin nokta var ya, o noktadan evet. Önce söylediğin her şey aslında yalan ya.
Yalan komple.
Yani hiçbir değeri yok aslında yani, çünkü geri bildirimi, o yüzden mesela birisine geri bildirim verirken ama dememek gerekiyor belki de.
Peki şey diyorlar geri bildirim verirken, hani böyle şirket kurumsal firmalara gelip böyle işte nasıl geri bildirim veririz falan diye böyle eğitimler oluyor ya.
Hı hı.
O eğitimlerde genelde şey diyorlar işte, ilk önce iyi yönleriyle ilgili feedback verin. Daha sonra sürekli kötü bir şeyle kendini geliştirmesi gereken bir yönüyle ilgili bir şey varsa onunla ilgili feedback verin. Daha sonra tekrar iyi yönüyle feedback verip kapatın gibi bir şey veriyorlar. Sandviç yöntemi. Evet. Aha. Sizce bu bir teknik var, böyle bir teknik. Sizce işliyor mu? Yani böyle yapmamıza gerek var mı sizce? Yani
bence siz karşındaki mı? aptal olmadığı için fark edilmiş.
Abi bir dakika, bu tamamen nasıl bu kadar formal, bu kadar hani formülü yok bu işin. Ama genel hatlarıyla şeye katılıyorum yani, pozitif bir şeyler söylemezsen de olmuyor, ama bunu iyi yedirmen lazım tabii ki. Yoksa böyle kompozisyon gibi olmaz abi, geri bildirim.
Evet abi, ama biraz, bana da biraz şey geliyor ya, pardon. Yani full böyle sadece kendini geliştirmesi yönlerini söyleyip gitmek, bilmiyorum sanki arada evet sanki iyi yönlerini de biraz söylemek lazımmış gibi ya.
Ben... Sonra ama Mert'in söylediği amaya girmiş oluyoruz. İyi yönlerini söyleyip sonra kötü yönlerini söyleyince.
Yok, onun yöntemleri
var. Ama demeden.
Hani şey yapmadan o geçişleri çok iyi yapman gerekiyor.
Aslında şey var mesela, şimdi bence birisine mesela geçen işim gereği sürekli geri bildirim vermem gerekiyor. Ve karşımdaki mesela birisi kötü bir şey yapmış. Aslında kötü bir şey değil de daha iyi yapabilirmiş onu, yapmaya çalıştığı şeyi. Bence oradaki formül şu, yani önce iyi bir şey söyle, kötü söyle, iyi söyle değil de orada hatta belki de iyi bir şey söylemesen de olur. Önemli olan değil. Bence önemli olan geri bildirim verirken o kişiyi anladığını belirtmen gerekiyor. Eğer anlamadığını düşünüyorsan önce o kişiyi anlaman gerekiyor. Mesela geçenlerde bir bizim ekipten birisi bir gelen bir şeye, ticket'a bir geri bildirim, yani şey yapmış, cevap dönmüş, verdi cevapta. Ben buna ilgili hiçbir şey yapamam. Müşteriye tekrar denemesini söyleyin gibi bir şey yazmış. Bunun üzerine de ekipteki birisi, başka birisi o şansa görmüş o şeyi, ticket'ı. Bakmış, çözebilmiş mesela problemi. Şimdi bu kişiye geri bildirim vermemiz gerekiyordu. Gidip mesela o kişiye şeyi anlattım. Yani dedim, ne oldu, bana anlatır mısın? Neden öyle düşündün? Yani neden böyle olduğunu düşünerek bu şekilde cevap döndün diye sordum. O cevap verdi. Ondan sonra peki mesela arkadaşlarınla konuşabilirdin, yani iş arkadaşlarınla, takımınla. Neden bu onlara ulaşmadın dedim. Mesela o dedi ki, aa evet haklısın, belki de öyle yapabilirdim dedi. Peki dedim, seni engelleyen bir şey mi var? Yani bir sebepten dolayı mı insanlara ulaşmadın? Yani aslında biraz daha böyle karşı tarafı anlaman gerekiyor. Yaptığı şeyi, neden yaptığını ortaya çıkartabilmek için ki ona uygun bir geri bildirim verebilirsin.
Ya ben de ek olarak şeyden bahsedeyim. Yani eğer ne bileyim böyle ayda bir, iki ayda bir geri bildirim veriyorsan gerçekten de önce bir iyi bir şey söyleyeyim, sonra ortaya kötü bir şey yedireyim dersin. Çünkü düzenli bir şey yok ortada yani. Durduk yere kötü bir şey söylemek istemezsin. Halbuki bu düzenli olsaydı, ne bileyim, her fark ettiğinde yapıyor olsaydın bunu, ne bileyim, bazen 2 günde bir ama bazen 8 günde bir ama düzenli. O zaman iyi bir şeyi de hemen söylüyor oluyorsun, kötü bir şeyi de hemen söylüyor oluyorsun. Ya biraz da anlamaya çalışırsan aslında çok daha düzenli, dengeli bir şey çıkıyor ortaya.
Fırat, sana orada bir şey sormak istiyorum mesela. Bu geri bildirim olayı formal mı olmalı? Yani bir toplantı odası falan seyredip mi yapmalısın, yoksa bir hava almaya çıkarken de yapılır mı sence? Nasıl olmalı?
Abi illa formal olmasına gerek yok bence. Başkalarının yanında olmaması yeterli. Yani yalnızsak ama çalışma ortamındaysak o da okey, ama başkalarının duyması duyması sanki iyi bir şey değil gibi geliyor bana. Çünkü geri bildirim verdiğim kişi kendini kötü hissedebilir böyle bir durumda. Yani bireysel bir şey o. İkimizin arasında o sırada.
Şey. Ben bence özür dilerim. Atladığım gibi oldu gene. Ya ben de şey düşünüyorum. Yani genel olarak insanların bir şeyi genel olarak değerlendiremeyeceğimiz için ben son zamanlarda olay bazlı feedback ve değerlendirme veriyorum. Mesela tatsız bir olay olduysa ve ben o sırada orada yoksam ve bir şekilde bana gelmişse şey diyorum, yani böyle bir şey olmuş. Ne oldu? Niye öyle oldu? Soruyorum işte derinlemesine. Sen niye öyle yaptın? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Ondan sonra onu gerçekten anladıktan sonra Mert'in de dediği gibi şey diyorum. Acaba böyle yapsak daha iyi olmaz mıydı? Sence ne bileyim işte intern varsa olayın içinde biz daha juniorlara karşı daha anlaşmalı mı olmalıyız? Gibi şeyler söylüyorum. Yani doğrudan bir olayı değerlendiriyorsam doğrudan şunları da iyi ama bu olayda böyle yaptım gibi bir şey demiyorum. Bir de Fırat'ın söylediklerini eklemek isteyeceğim şey olabilir. Negatif bir konuda feedback veriyorsam yalnız olmayı kesinlikle gözetiyorum, ama mesela iyi bir şey söyleyeceksem, atıyorum frontend takımını övüyorsam ya da frontend takımından bir bireyi övüyorsam ortalıkta yakmayı tercih ediyorum aslında, yani takım olarak iyiyiz ve mutluyuz mesajını diğer herkese de verebilmek açısından o kişiyi de onur ettiğimi düşünüyorum.
Bu geri bildirim konusunda söylediklerinizin hepsine neredeyse katılıyorum. Genelde şey deniyor, olumsuz geri bildirim birebir de verilmeli. Olumlu geri bildirim herkesin önünde verilmeli, eğer karşı tarafın itirazı yoksa buna. Ama orada önemli olan bir nokta var ki bir hani çok detaylarda konuşmayacağım. Bir seviye üstü daha böyle samimi olman gerekiyor ve evet çok iyi iş falan diye böyle yüzeysel geri bildirim vermek yerine neden onun çok iyi bir şekilde işte organizasyona katkısı olduğunu veya niye iyi bir sonuç verdiğini falan da detaylı anlatmak gerekiyor olumlu geri bildirimde. Bu noktada ben herkesin şeyi okumasını tavsiye ederim. Radical Candor diye bir kitap var. Bütün bunların reçetesini veriyor kitapta ve çok güzel bir kitap. Ve bu geri bildirim kültürünün ne kadar değerli sonuçları olabileceğini de çok güzel gösteriyor aslında.
Bu arada mesela geçtiğimiz günlerde ben Deniz İrgin'e bir geri bildirimde bulundum. Geçenlerde. Evet. Beni çok kızdırdı çünkü. Adam bana mesaj atıyor. Diyor ki işte yok Terraform'daki şeydeki yaptığımız projedeki Terraform script'leri çalışıyor mu diye sordu. Ben de evet dedim. Ne oldu dedim. Cevap yok. Bir gün geçti yok. İki gün geçti yok. Adam cevap vermiyor bana.
Bildiğiniz bu evet.
Ve ben de dedim ki yani madem cevap vermeyeceksin yani hani böyle şey gibi hani ihtiyacı var, ihtiyacını görüyor ve gidiyor hani.
Ya abi haklısın, insan konuşmayınca o şekilde algılanıyor da ben o an çok yükselmiştim bir şeylere, sonra konuya olan ilgimi kaybettim de seni de haberdar etseydim o konudan da iyi olur tabii. Özür diliyorum burada halk arasında.
Yok aklıma geldi sadece, böyle bir haşlıyormuş gibi oldum ama aslında niyetim o değildi. Anladım. Mesela Deniz onu da, o yazdıklarımı okuduğun zaman ne hissettin? Yani şimdi mesela hani geri bildirim alan kişiyi de düşünmemiz gerekiyor ya geri bildirim verirken. Mesela senin ne hissettiğini tam olarak bilmiyorum o durumda.
Eyvah yine yaptım.
Suçluluk duygusu.
Suçluluk duygusu hissettim ve hemen düzeltmeye çalıştım.
Ama peki mesela orada ben onu yumuşatmaya çalışmıştım. Mesela orada şey diyordum yani kızmıyorum. Kızmadım ama kendimi kötü hissediyorum. Bu kendimi kötü hissettiriyor dediğim zaman orada bir şey kurabildin mi? Empati kurabildin mi mesela? Yoksa ben kötü bir geri bildirim mi verdim sana?
Yok abi, senin kendini kötü hissetmen bana kendimi kötü hissettirdi.
Teşekkür ederim. Başka sorum yok Sayın Hakim.
Ben bir şey söyleyeyim. Sen de
biraz. Tamam ben giriyorum. Yani burada aslında geri bildirim verirken bizim karşımızdaki kişinin yaptığı hareketin bize ne hissettirdiğini söylersek daha rahat empati kurmasına yardımcı olabilir miyiz?
Kesinlikle öyle gözüküyor. Ben çok empati kurdum Mert'le o an yani.
Peki evet, davranışlarını değiştirmeyi düşündün mü?
Şimdi değiştirmek ayrı bir şey kendine ama kötü hissettim yani.
Buna zaten ben dili deniyor galiba. Çocuk yetiştirmede de yeri var. Ben eğitim fakültesi mezunu olduğum için orada pedagojik formasyonunu görmüştüm. İşte çocuğa sen şunu şunu yaptın ve böyle oldu demek yerine bu yaptığından dolayı ben böyle hissediyorum derseniz daha etkili geri bildirimde bulunmuş olursunuz. Bilimsel gerçeklik.
Ben bir şey sorayım. Şimdi mesela feedback verdik Deniz'e. Bir kere verdin, daha sonra bir daha verdin aynı konuda. Daha sonra bir daha verdin ama hiçbir değişiklik olmuyor mesela. Bu zaman bu durumda ne yapmak gerekiyor?
Ama
her defasında da şey diyor mesela feedback alan arkadaş. Tamam anladım seni, kendimi iyileştirmek için şeyler yapacağım. Bayağı olumlu tepki veriyor mesela. Bu durumda nasıl davranmak gerekiyor sizce?
Ben bunu iki tane bağlamda değerlendiriyorum. İş bağlamı ve arkadaşlık bağlamı. İş bağlamında bence bir noktada gelişim planı vermek gerekiyor. Eğer o geri bildirim işe yaramıyorsa. Ne yapması gerektiğini söylemen gerekiyor. Yani biraz micromanagement gerekiyor bana kalırsa. Eğer çalışmıyorsa da yolları ayırmak gerekiyor. Arkadaşlıkta daha farklı tabii. Orada bence intervention, yani daha sert bir müdahaleyle olaya girebiliriz.
Sopa da olur.
Belki.
İşe yaradığını biliyorum. Şey diyeceğim ben. Aslında şimdi mesela bazen şunu atlıyoruz. Birisinin yaptığı bir takım şeyler ya da bir sürekli gösterdiği davranışlar problemin kendisi mi yoksa aslında bir semptom mu? Biraz onu da irdelemek gerekiyor sanırım. Yani bazı noktalarda insanların hani mesela diyelim ki Deniz'in ben neden öyle davrandığını biliyorum. Mesela Deniz'inki aslında bir semptom olarak bunu görüyoruz. Aslında problem Deniz'in başka, yani biraz böyle Deniz'in şeyleri döktük ortaya ama Deniz'in sürekli başka, yani aslında çok yoğun olmasından dolayı bunu yapıyor. Farkındayım ama. Sadece o sırada hissettiğimi söylemek istediğim için ben ona öyle bir şey söyledim. Ama baktığımız zaman bu bir işin şeyi olabilir. Yani başka bir problemi olabilir o arkadaşım. ve o problem iş yerinde bir problem olabilir ya da iş dışında bir problem olabilir ve onu işe getiriyor olabilir. Çok da normal yani insan olduğumuz için. Dolayısıyla bu tarz durumlarda birazcık daha o kişiye yakınlaşmak gerekiyor ki burada Uğur'un dediği radical candor konusuna ben dönüp sözü Uğur'a bırakacağım.
Ya evet, gene orada bence şey devreye. Tamam, bütün bu framework'ü veya bütün bu teknikleri bilmek önemli. Ama aslında işin özünde bana kalırsa gene iletişim, empati, insanları tanımak geliyor. Yani zaten Radical Candor'ın anlattığı şey de hani direkt olun ama samimi olun diyor mesela. Gidip mesela feedback vermemezlik yapmayın veya biri kırılacak diye ona bir geri bildirim vermemezlik yapmayın diyor. Ya da gidip ayı gibi abanmayın mesela diyor kötü yönlerini. Ama onu kişisel olarak o insanı önemsediğinizi gösterin diyor. Yani burada çok hani böyle soft skill'ler devreye giriyor ama bu iş böyle yani takım olarak çalışıyoruz veya bir sürü insanla çalışıyoruz. Yani yüzlerce insan var çalıştığınız yerde ve bu hani medeniyetin bir parçası bakınca yani.
Peki şey aslında biraz belki şeyden de bahsedebiliriz kitaptan da Uğur bilmeyenler için. Radical Candor aslında candor şey demek. Açık yüreklilik gibi Türkçe'ye belki çevrilebilir. Bu bir şey var. Bir kadının yazarı bir kadın ve yıllarca Apple'da çalışmış. İşte birçok farklı startup'ta çalışmış yurt dışında. Şu anda da startup'larda CEO'lara aslında şey veriyor. İletişim koçluğu yapıyor ya da işte liderlik koçluğu yapıyor. Epey ilginç bir kitap. Bu konularla ilgili kişilere kesinlikle %100 tavsiye ederim. Herhalde geçen sene okuduğum en iyi kitaplardan bir.
Evet, ben de bitirmedim hala ama çok hani inanılmaz dersler var ve okuduğum zaman ben bunu mesela yani kadın da aynı yollardan geçmiş. Ve hani çok böyle standart şeyler var gerçekten herkesin yaşadığı. Ama tek bir şey söylüyor yani en önemlisi diyor challenge directly. O karşıdakini zorlayacaksın diyor daha iyisini yapması. Ama bunu yaparken kırıp dökmeyeceksin o insanı. Şey önemsediğini göstereceksin.
Evet, samimi olacaksın. Samimi olman lazım diyor.
Evet. Yani ve şey bence çok önemli. Kişiselleştirmeyeceksin mevzuyu. Yani bir insanı eleştirirken onun gelişmesi için, onun işinin gelişmesi için bunu yaptığını çok iyi ifade etmen gerekiyor. Yani sen kötü bir iş yaptın demekle bu yaptığın işi daha iyi yapabilirsin demek arasında çok fark var yani.
Ben bir şey sorabilir miyim bu noktada? Yani birebir feedback olayında galiba hepimiz zaten anlaşıyoruz. Ama bazen hani bazı insanlar için zor ya birebir bir şey söylemek. Mesela bu noktada 360 anketleri nasıl görüyorsunuz? Sizin şirketlerde yapılıyor mu 360?
Bizde yapılmıyor, o yüzden bilmiyorum.
Bizde de yapılmıyor. Ama yapılan yerleri bildiğim kadarıyla doğru yapılırsa fena çalışmıyor. Ama bazı yerlerde yani çok kötü uygulamalarını gördüm ben onu. Hiçbir işe yaramayan uygulamalarını gördüm.
Sizde yapılıyor. Armut'ta yani. Deniz'in sormak istediği gibi. Önce bir 360 nedir diye kısaca bahsetmek istiyorum. Yılda iki kere yaptığımız bir anket. Herkesin ismi gizli. Herkesle ilgili ya da çalıştığı ekipteki insanlarla ilgili onu değerlendirmesi için bir anket gidiyor. İşte bir takım çoktan seçmeli sorular olduğu gibi mesela bu insan işini iyi yapar. Katılıyorum, hiç katılmıyorum. İşte orta şiddette katılıyorum gibi. Önce açık yerler de var doldurmanız gereken. Mesela gereken değil de isterseniz dolduruyorsunuz ya da doldurmuyorsunuz. Olumlu yorumlar ve olumsuz yorumlar. Ben Deniz'e sorusuna cevap vermek istiyorum. 360'lar işe yarıyor mu? Aslında ben iyi bir uygulama olduğunu düşünüyordum ta ki bu seneye kadar. Ama bu sene ilk defa bana negatif bir feedback gelmiş 360'tan ve ben onun ne olduğunu anlamadım. Hangi konu üzerine yazıldığını da anlamadım. Düşündüm bulamıyorum. Kimi söylediğini de bulamıyorum. Yani bana gerçekten bu insan o olay yaşandıktan sonra yüzüme karşı söyleseydi bunu, bundan daha iyi bir ders çıkarabilirdim. Hani bu yorumun düzgün yazılmamasından mı kaynaklı, 360 sisteminden mi kaynaklı? Onu soracak olursanız da bilemiyorum yani. Üzerinden 5 ay geçmiş bir şeyle ilgili de 5 ay sonra feedback almak ne kadar etkili olur ya da olmaz.
Aynen öyle. Bence 360 geri bildirimden ziyade bunu bir kültür haline getirmek lazım.
Yok.
Yoksa Çok zor yani. Hemen bir şey diyeceğim Deniz. Benim gördüğüm kötü örnekleri de böyleydi. Şöyle şeyler gördüm mesela. Birisi bana şeyini gösterdi. Aldığı geri bildirimi gösterdi. İşini mesela iyi yapamıyor. Konulara karşı şey çok mesela şey nasıl demiş? İş takibini iyi yapamıyor demiş. Bu bir geri bildirim değil. Yani birisinin iş takibini yapamıyor olması herhangi bir kanıt yok ortada. Ne yaptı belli değil. Ne hakkında konuştuğu belli değil. Hangi zaman dilimiyle ilgili belli değil. Yani bir insan iş takibi yapamıyor, o hayatı boyunca iş takibi yapamıyor anlamına gelmez. Dolayısıyla daha nokta atışı şeyler olması gerekiyor bence. Mesela evet. Bir projeden sonra bunu yapman lazım. Projeyle ilgili spesifik konuşman gerekiyor.
Evet abi, katılıyorum. Ve o noktada işte o geri bildirim döngüsünün düzenli ve sürekli olması. O yüzden olduğu anda o geri bildirimi vermek gerekiyor. Ya da postmortem falan yapmak gerekiyor. Ve orada masaya yatırıp tartışmak gerekiyor bunu.
Yani dediğiniz şeyleri zaten yapmadan şirkette bir geri bildirim kültürü yoksa sadece 360 dönecek bir şey değil. O konuda çok haklısınız yani. Çok da kötü geçer o şekilde.
Ama mesela o zaman çiftçe birbirlerine ne hissettiklerini söyleyebiliyorsa o zaman ne gereği var ki 360'ın?
Bilmiyorum. Bizde bahsettiğiniz her şey var geri bildirimle alakalı. Bunu da yapıyoruz. Bir gelenek haline mi geldi? Şimdi ben de onu sorgulamaya başladım. Bana hani yani güzel gibi geliyor aynı zamanda. Yararlı kendine bir ayna tutulması açısından kendimi çok sorguladım oldu yani. Gelen
bir de bildirimlerle. Bence geri bildirimi veren kişi açısından da önemli ya. Mesela bana şey oldu. Biriyle online buluşacaktım. Planlamıştık zamanı, saati falan. Ve hani geç kaldı. Böyle bir saat falan. Ve şey dedim. Ben sinirlendim dedim mesela direkt yani. Ondan sonra ama o kadar da sinirlenmedim. Sadece bunu istedim. Hani yaptığı davranışın bendeki etkisini. Ve bu beni çok iyi hissettirdi mesela. Ve haklısın, ben olsam ben de sinirlenirdim dedi adam. Eyvallah dedik. Sonra buluştuk, konuştuk mesela. Ama iyi hissetmeme sebep oldu. Bunu söylemesem o konuşma belki çok verimsiz bir konuşma olacaktı. Çünkü sinirli olacaktı.
Feedback şimdi alıp verirken genelde yüz yüze konuşuyoruz ya. Acaba hani aynı zamanda da 360'ın olması şeyi de getiriyor olabilir mi? Çünkü 360 olunca anonim olabiliyorsun ya. Anonim olunca belki daha rahat bazı şeyleri dile getirebiliyorsun. Ve o zaman karşı tarafa da işte farklı feedbackler de verebiliyor olabilirsin belki. O yüzden ikisinin aynı anda olması da sanki çok da gereksiz değil gibi düşünüyorum ben açıkçası.
Ama abi anonim olarak nasıl verebilirsin ki bir geri bildirim? Yani mesela yani geri bildirim verdiğin zaman zaten anonim oluyor.
Ya mesela sen proje takibi konusunda bir tane geri bildirimini örnek olarak verdin ya. O bence mesela bir geri bildirim değil ama şöyle yapmalısın, bence böyle yapsan daha iyi olur şeklinde yol gösterici yani yapıcı şeyler evet. Geri bildirim abi. Yani o tür şeyler de var. Yani kötü örnekler üzerinden çıkmıyorum, ben çok yararlı olduğunu da gördüm.
Ya farklı bir konudan gireyim. Ya toplumda konuşulması tabu olan bazı konular var. Ne bileyim, kokuyorsun mesela. Ya bunu yüzde söyleyebilmek çok zor ama anonim bir yerden yazabilirsin gibi geliyor bana.
Ben bunu söyledim. Ama Uğur az önce araya giriyordu.
Abi ben anonimliğin birazcık olayın bağlamını kaçırdığını, yani belki hani body odor konusunda işe yarayabilir. Ki kitapta tam olarak aynı örnek ve kadın birebir konuşmayı tercih etmiş. Ekibindeki kişiyle ve problem çözülmüş. Belki böyle konularda olabilir ama mesela işte proje yönetimi veya işte iş takibini yapamıyor gibi konularda bence bağlam kaçıyor yani. Hangi spesifik olay? Daha spesifik olması gerekiyor. Şurada şunu yanlış yaptım bence. Böyle yapsan daha iyi olurdu diyebilmesi gerekiyor yani. Anonim olduğu zaman biraz kaçıyor sanki.
Ya bir de burada 360'ın aslında performans değerlendirmesi için kullanılmaması gerekiyor. Çünkü birkaç kişiden böyle yorum alıyorsan ama ortada hiçbir örnek yoksa senin aklında yanlış bir kanı oluşmuş olacak. Gelin yüzüme söyleyin.
Biz kesinlikle performansa dahil etmiyoruz zaten onu. Hiç alakası bile yok. Performansa soktuğun zaman çok çirkinleşir zaten yani. Projeyi yönetemiyormuşsun öyle diyorlar. O zaman falan çok sıkıntılı yani, onu nasıl diyeceksin?
Ben başka bir şey sorayım o zaman. Şimdi hepimiz belli bir hiyerarşi içinde çalışıyoruz. Yöneticiler var, işte bir organizasyon var. Doğal olarak bir hiyerarşi, her ne kadar işte düz hiyerarşi var falan desek de bir hiyerarşi var. Şimdi bu noktada kendinle hiyerarşide aynı seviyede olan birine geri bildirim vermek, almak ve yöneticine geri bildirim vermek arasındaki ayrım nasıl olacak? Daha mı zorlu, daha mı kolay? Ne düşünüyorsunuz?
Ya ben konuyu biraz şöyle algılıyorum. Ya yönetici feedback verdiğinde aslında bu challenge etmesi daha zor olan bir şey. Çünkü ortada bir güç dinamiği var. O güç dinamiğine göre senden daha tepede olan biriyle konuşuyorsun. Daha tecrübeli biriyle konuşuyorsun. Ya manager'ınla konuşuyorsun sonuç olarak. Bunu aslında daha kabul etmeye meyilli oluyorsun. İçselleştirmeye çok daha meyilli oluyorsun. Yani kültürle de alakası olabilir. Ama yani beraber çalıştığın iş arkadaşından feedback aldığında bunu kabul etmek çok daha zor olabiliyor. Ya da sen feedback verdiğinde böyle bir şey yaşayabiliyorsun. Ben daha tam çözümünü bulabilmiş değilim.
Benim mesela en büyük sorunlarımdan biri veya yaşadığım sorunlardan biri, yönetici bana geri bildirim verdiğinde hemen mesela karşı argümanla gelemem gerekiyor mesela. Ve bunu ona söyledim. Benden hemen cevap bekleme ama hani challenge edebilirim seni sonra falan diye anlaştık mesela. Ve bu iyi çalışıyor. Anında o geri bildirime cevap vermek, katılıyorum, katılmıyorum demekte zorlanıyorum mesela. Üstüne oturup derinlemesine düşünmem ve ondan sonra o geri bildirimi yorumlamam gerekiyor mesela. Bunu ona söyledim ve bu şekilde anlaştık mesela. Hemen kabul etmiyorum veya hemen aksiyon almıyorum da üstünden birazcık zaman geçiyor. Derinlemesine düşünüp tartıyorum. Ondan sonra aksiyon alıyorum mesela. Biz böyle yapmayı uygun gördük. O yüzden iki kişinin arasındaki o bağlantı çok önemli. Geri bildirim verip alırken.
Evet. Geri bildirimde peki haksızlığa uğradığını düşünüyorsan ne yapmak lazım?
Yani... Abi geri bildirim aslında mesela geri bildirim biraz senin için. Yani dolayısıyla eğer sen onda bir fayda görmüyorsan bile o kişinin en azından nasıl hissettiğini ve o kişinin neler düşündüğünü bilmen senin için bir kazanım aslında. Yani haksızlığa uğramak diye bir şey bence yok. Yani sonuçta bir sana eğer geri bildirim veriyorsa bir şeyden rahatsız olmuş. Dolayısıyla aslında ortada bir şey var yani.
Belki orada şey yapmak gerekiyor. Hani seninle ilgili bir geri bildirimde bulundu birisi. Ama sen kesinlikle öyle olmadığını düşünüyorsun. Şey diyebilirsin yani, evet sen böyle düşünüyorsun okey. Ben böyle olduğunu düşünmüyordum. Bundan sonra işte daha fazla dikkat edeceğim vesaire. Yani o kişiye en azından öyle neden görünmediğini işte belki sorup orada bir yanlışı arayabiliriz gibi geliyor bana.
Ben öyle durumlarda soru sormayı tercih ediyorum. Neden böyle düşündüğünü, bu geri bildirimin altındaki şeyi çözmeye çalışıyorum. Katılmıyorsam evet. Mesela.
Ya şey de olabilir aslında konu. Karşımızdaki kişi bir şeyden rahatsız oluyor olabilir. Ben bu hareketi yapmaya devam edecek olabilirim ama. Yani verdiği geri bildirim herhangi bir şey değiştirmeyebilir benim için. Ama ona en azından bunu niye yaptığımı açıklarsam o da bundan alınmayı bırakabilir. Bir şeyi değiştirmiyor olsam bile aramızdaki iletişim daha da güçlenebilir.
Yani aslında o zaman bir geri bildirim toplantısı yapılırken yani formal veya informal karşı yani insanlarda şöyle bir beklenti oluşturmalı herhalde. Yani ben böyle bir rahatsızlığımı dile getiriyorum ama bu insanı değiştireceğim. Bak benim rahatsızlığım çok haklı aslında. Veya karşıdaki de yok bu adam ne diyor, ben öyle olduğunu düşünmüyorum gibi bir direnç de göstermem aslında. Bayağı özveri gereken bir şey değil mi bu?
Evet. Bayağı zor bir şey yani.
Evet ya.
Bir de şey de var. Mesela bir geri bildirim aldığın zaman aslında bir noktada kendi konfor alanından çıkmış oluyorsun. Yani belki de senin yapmaktan korktuğun bir şey hakkında sana geri bildirim veriyor olabilir. Yani aslında hani bir işin o boyutu da var. Ya da mesela senin yapmak istemediğin bir şeyi senin yapman gerektiğini düşünüyor olabilir. Yani bu mesela yöneticinin aslında seni özellikle bu noktaya getiriyor olabilir ki getirmeli de. Dolayısıyla aslında insanın ilk şeyi tepkisi her zaman birazcık da şey olabilir, defensif olabilir. Aslında bunu yenmek gerekiyor belki de geri bildirim alırken.
Ya burada sanki çok pozitif gittik gibi hissediyorum. Yani bence de ideali bu ama mesela her insan bu karakterde olamayabilir. Ve bu onu da kötü bir insan yapmaz yani. Ben de özellikle şeytan avukatlığını yapıyormuş gibi oluyorum ama bir insana feedback vermeden önce aslında acaba feedback almayı da bir şekilde öğretmek mi gerekiyor yoksa bu çok kibirli bir şey mi? Yani sen feedback alamıyorsun.
Ya bence geri bildirimi, bugüne kadar geri bildirim verdiğim ve gerçekten hani bu hakkında düşünerek geri bildirim verdiğim hiç kimseden böyle bir tepki almadım. Yani geri bildirim alamayan birisiyle çalışmadım ama dediği gibi mesela en başta konuştuk ya Barış'ın dediği gibi mesela sürekli aynı şeyi yapmaya devam etti. Ama onun da başka bir soru sebebi vardı yani başka bir sorunu vardı o kişinin de. O problemlere odaklandık yardım edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla aslında geri bildirim alıp da böyle ne diyorsun gerizekalı kapat çeneni falan hani böyle bir şey olmadı yani. Henüz başıma gelmedi en azından.
Ya aslında geri bildirim eğer şirket politikası olursa bununla alakalı önlemler de alınıyor. Geri bildirim nasıl verilir, nasıl alınır gibi eğitimler de oluyor. Bunlar olduğunda da kişileri buna yönlendirebiliyorsun. Zaten geri bildirim şirketin bir parçası oluyor ve zaten kendisine ona adapte etmesi gereken bir süreç oluyor. Böyle olunca işler biraz daha kolay oluyor tabii. Yani bir takımın çıkıp tamam biz geri vermeye başlıyoruz arkadaşlar demesiyle şirket politikası tarafından bunu benimsenmesi arasında farklar oluyor.
Katılıyorum abi. Şu yüzden bence o bir şirket kültürü haline geldi. Yöneticilerinden de destek alıyorsun. Mesela diyelim yöneticin sana sürekli geri bildirim saçmalama yani ne diyorsun sen falan diyor. Çok saçma çok komik olur yani. Onun komple benimsenmesi gerekiyor ki bir organizasyon olarak ilerleyebil yani. Yoksa hiçbir esprisi yok dediğin gibi yani.
Peki yönetici nasıl geri bildirim almalı abi? Yani yönetici geri bildirim almaya açık olmalı değil mi? Ve bunu da belirtmeli ekibine. Bu konuda ne
evet abi tabii ki. Yani açık açık şey diyebilmesi gerekiyor. Ben gerçekten ekibimden geri bildirim almak için savaşıyorum bazen yani. Söyleyin falan ne düşünüyorsun sana, ne yapabilirim, neyi daha iyi yapabilirim veya neyi yapmadım, ne yapsam senin için iyi olur. Hani soru sormak gerekiyor yani birazcık iteklemek gerekiyor. Çünkü hele özellikle daha genç insanlarla biraz daha junior yaşıyorsan mesela şey oluyorsun. Yani onlar böyle sana karşı çok aşağıda veya işte hiyerarşide aşağıda hissediyorlar ve sana söylemeye korkuyorlar. Ve orada bir güvenli alan yaratman gerekiyor yani. O güvenli alanı yarattığın zaman o insanlar da sana karşı eleştiride bulunabiliyor veya geri bildirim verebiliyor.
Evet abi kesinlikle katılıyorum. Bir de benim birkaç tane böyle provokatif sorum var birebirlerde sorduğum. Mesela şey soruyorum, onu çok seviyorum sormayı. Bugün şirketten ayrılacak olsan bunun sebebi ne olurdu diye bir soru soruyorum. Bunu sorduğum zaman insanların biraz kafası karışık ilk etapta. Ama bu bence çok samimi bir soru ve birkaç şey söylüyor aslında. Bir, ben senin hakkında senin buradan ayrılmanı istemiyorum, sana değer veriyorum. İki, bir problemin varsa onu çözmek için çaba harcayacağıma emin olabilirsin. Çünkü ben problem istiyorum, iyi şeyleri duymak istemiyorum. Yani bu bence çok güzel bir soru. Bunun dışında mesela genelde şey soruyorum dediğim gibi hani ilk geçen programda da konuşmuştuk ya ilk birisi işe başladığı zaman yöneticinde neleri sevmezsin diye soruyorum mesela. İlk gün daha ilk tanıştığım zaman. Bir de arada şey de soruyorum yani geçen hafta bazen böyle şeyleri arıyorum mesela. Onun belki de rahatsız olmayacağı ya da rahatsız olduğu şeyleri. Şöyle diyorum mesela işte geçen hafta böyle böyle bir olay olmuştu. Ben belki seni düşünmeden hani yanlış davranmış olabilirim. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani birazcık da böyle probing yapmak gerekiyor. Veya ucu açık böyle ters köşe sorular sormak gerekiyor biraz da. Yani Uğur'un dediği gibi bir ortam yaratmak için belki.
Peki hep böyle daha soft şeylerden bahsettik. Birinin yazdığı kod hakkında nasıl gerekiyor?
Of o çok şey bir konu ya. Yani, abi ben yani şu açık ve net bir şekilde ekipte şu oturması lazım. Kod review'da abi yani birazcık sert olabiliyor ve bunu kişisel almamak gerekiyor kod review'daki sertliği. Bunu ya tabii insanın da yazan insanın da buna şey özen göstermesi lazım ama sürekli de böyle gülücükler, smiley'ler falan olmaz ki. Yani yazıyla zaten nasıl duygu durumunu anlatacaksın. Ya o yüzden bence kod review'ler dikkatlice yani yorumlar incelenmeli ve dikkate alınmalı ve alınmamalı gibi geliyor bana. Bu kültürü oturtmak gerekiyor şirkette kod review'de.
Ben de aynısını düşünüyorum ya. Yani kod review'da zaten direkt her şeyi dile getirebiliyor olmamız lazım. Aksi takdirde kod review'un da bir çok manası kalmıyor. Karşıdaki taraf acaba alınacak mı diye kod review yaparsan bu sefer senin ortaya çıkardığın ürün aslında kalitesinden sen ödün vermiş oluyorsun karşı taraf. Ekipten birisi alınacak diye.
Biz onunla ilgili bir tane kural getirdik. Verilen bütün geri bildirimler code review'da şey olması gerekiyor, cevaplanması gerekiyor o tartışmaların. Eğer bir tartışma varsa sonuçlanması veya işte katılmıyorsa niye katılmadığını mesela. Onlar kapanana kadar da merge etmiyoruz mesela. Böyle bir kural getirdik oradaki tartışmaların sürebilmesi için.
Ya belki orada da işte bir sistem koymak gerekiyor. Yani şirketin bir handbook olacak, nasıl code review yapmalısın, nelere dikkat etmelisin. Ve alınmamalısın bundan falan gibi. Ama orada Mert'in söylediği bir nokta da vardı. Yani belli konularda da hani adam 3 metre yanındaysa gidip sanki yan yana konuşmak da mantıklı.
Onu da yapıyoruz. Peer review yapıyoruz mesela.
Abi evet, en güzel şey ya peer review.
Bayağı kolaylaştırıyor hayatı yani.
Ama şimdi bir taraftan da şeytanın avukatlığını da yapacağım Deniz. Yani az önce söylediğin şeye %100 katılıyorum ben. Benim bakış açımdan da kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama bazı insanlar da yüz yüze konuşmayı tercih etmeyebiliyorlar. Yani yazılı iletişimi daha kolay yapabiliyorlar. Ama yüz yüze konuşmakla ilgili sorunları var. Birçok sebebi olabilir. Ama mesela böyle sorunları olan insanlar da var. Yani bir şekilde kurulan, dediğin gibi bence bir şey olması lazım. Bir sistemin olması lazım. Ama kurulan sistemin de nasıl denir? Inclusive diyeceğim de Türkçesi aklıma gelmedi. Yani daha şey yapması lazım. O insanları da kapsaması lazım. Yani biz bu tarz şeyleri koyan insanların kafalarının bunları da açık bir şekilde, yani kafaların açık olması ve bunları da düşünebiliyor olmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki bir şey diyeceğim. Yani bir pair programming kültürünün olması gerektiğini atıyorum yine. Yani pair programming falan. Mesela böyle bir ekipte bir yazılımcının şey gibi bir lüksü var mı? Biraz provokatif bir soru olabilir. Abi benim yanıma gelinmesin, ben bundan rahatsız oluyorum gibi bir lüksü var mı demek?
Yok. Bence de yok. Ekip kararıysa yok.
Ya yok. Yanıma gelinmesin değil de, ya bak yanıma gelinmesin çok sert. Yine çok spektrumun bir ucundan bahsediyorsun. Bence bu çok geniş bir alan. Ama bazı insanlar mesela şeyi tercih edebilirler. Yani zorlanıyor olabilirler sosyal iletişim konusunda. Sosyal iletişim konusunda mesela anxiety bozukluğu olan insanlar olabilir, değil mi? Ya da panik atak geçirmiş veya sosyal bu iletişim bozuklukları olan insanlar olabilir. Bu insanların böyle olması garipsenmemeli, normal olmalı. Ama yanıma gelmesin birisi demek bence çok ekstrem bir ucu bunun.
Doğru, onu da o şekilde ifade etmemek gerekiyor.
Ya evet, katılıyorum. Yani böyle insanlar olabilir. Ama biz mesela şey yapmaya çalışıyoruz. Kodu hakkında birinin nasıl geri bildirim aldığını daha mülakatta çözmeye çalışıyoruz mesela.
Hı hı.
İstediğimiz gibi mi? Doğru iletişim kurabiliyor mu? Nasıl tepki veriyor? Defansif hale geliyor mu? Gibi. Mesela çok detaylı bir code review yapıyoruz mesela beraber. Orada anlamaya çalışıyoruz mesela bizim standartlarımıza veya kültürümüze uygun mu diye.
Çok abi benzer bir şey biz de yapıyoruz. Adaylara bir proje yollanmış oluyor önceden zaten. O proje üzerinden geçiyoruz. Ya şurayı şöyle yapsan daha iyi olmaz mıydı diye soru soruyoruz. Orada ciddi bir savunmayla karşılaşırsak code review esnasında da böyle bir şey olacağını anlıyoruz. Ya da alıyor mesela fikri, bizle beraber geliştiriyorsa işte aradığımız tavır o zaten.
Aynen abi, evet.
Ama bir taraftan da yine şeytan avukatlığını yapacağım. Belki de iş görüşmesi sırasındaki baskı, oluşan stres baskı yüzünden onda başka şeyleri tetiklediği için böyle hissediyordur. O zaman aslında sosyal bir bozukluğu olan bir insanı işe almamalı mısın?
Ben bir şey söyleyeyim orada. Orada bütün tabii mülakat süreci geliyor.
Evet.
Giriyor devreye. Mesela mülakat sürecinde ben şöyle başlıyorum. Ben seni buraya işe almak için geldim. Bu toplantı sen işe gir diye var. Hani orada bir konfor alanı yaratman gerekiyor o insana ki rahat olsun, yani gerilmesin. Tabii ne kadar başarabiliyorsun bunu, mülakat gergin bir şey gerçekten. Ama o işi çok iyi yapman gerekiyor yani. Sosyal bozukluğu olan insanı işe alır mısın almaz mısın? Bence öyle bir ayrım olmaması gerekiyor. İşini düzgün yapıyor.
Orada Uğur'a katılıyorum. Şunu çok gözlemledik yani biz. Yani işe almaya karar verip abi bu çocukla çok uğraşacağız dediğimiz şeyi 3-4 ay sonra düzeldiğini ve insana bir konfor alanı sağlandıktan sonra insanların hani gerçekten radikal bir şekilde karakterin değiştiğini gözlemledik yani.
Evet. Şeyde gördük yani, beraber çalıştığımız birçok firmada çok kötü iş görüşmelerinin sonuçlarının çok iyi olduğunu gördük yani aylar sonra. Değil mi? Yani çok öyle örnek var önümüzde gerçekten.
Yani mülakatta her şeyi ölçemezsin ve her şeyi ölçemeyeceğin de farkına varıp bir belli varsayımlarda bulunmaman gerekiyor.
Abi standartta evet. Tüm sistemlerde böyle bir hata oranı vardır. Yani mesela ÖSS için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Tüm sene hazırlanan insan çok heyecanlı bir insandır. Girer ve kaybeder. Çünkü yani heyecan yapmıştır, kaydırmıştır. Yani Google, Apple gibi büyük firmalar da bunlardan bahsediyor. Hatta işte çok başarılı örnekler çıkıyor Twitter'da ve diyor ki Google'dan böyle red almıştım ama daha sonra ben bunu yapmıştım diye biliyor. Yani belli bir süreç koyuyorsak ortaya sanki bu kaşınılmaz gibi geliyor bana.
Fırat haklı orada abi. Eğer bir şirketsen ve binlerce işe başvurusu alıyorsun, zaten ölçmek için çok az vaktin var yani.
Ya tabii ki de buradaki aslında birisini işe al, bu sebepten dolayı birisini kaçırırsan bu o kişinin kaybından daha çok bence senin kaybın oluyor. Çünkü sen o kişiyi işe almak için daha fazla para harcıyorsun.
Doğru.
Yani demeye çalıştığım şey aslında yine şeye dönüyor. Yani bu Uğur'un da az önce hani bahsettiği şeyden, işe alırken kurduğun süreçler vesaire bambaşka bir herhalde yine konudur muhtemelen. Ayrıca tartışılır ama yani yine de insanların hani basit olaylar konusunda çıkarımlar yapmamakta fayda var. Ya da onlara ikinci bir şansı tanımayı her zaman göz önünde bulundurmalıyız ki geri bildirimin de temel olarak aslında bağlamı şey yapmak istediği, oluşturmak istediği şey bu diyerek bağlayalım.
Ben hemen ufak bir gireyim. Büyüklerin hepsi zaten senede bir görüşmeyi teşvik ediyor. Öyle görüştük bitti gibi bir şey hiçbiri yapmıyor.
Evet.
Yani herhangi bir kötü görüşmenin etkisinin diğer görüşmeyi etkilemesine de izin vermiyor. Onu da belirtmek istedim.
Evet.
Peki ben konuyu birazcık değiştirip sosyal ve kültürel noktaya getirmek istiyorum. Şimdi bir Türk toplumu ve Türk iş hayatında yurt dışındaki geri bildirim kültürünün arasındaki farkı birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü ben çok ciddi farklar gördüm. İsveç'e taşınınca dünyam değişti, kafam açıldı falan. Sizin bu konudaki görüşleriniz nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki durumu? Hani çok daha tabii geçmişe göre çok daha modern ve çok daha iyi işleyen yerler var artık. Ama ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum.
Abi tabii benim yurt dışı tecrübem olmadı ama şöyle anladığım kadarıyla bizde şöyle bir şey var. Biz çok bireysel alana önem veren bir toplum değiliz gibi hissediyorum bazen. Yani daha doğrusu ben öyle hissetmiyorum da öyle hisseden insanlar olduğunu biliyorum. Hani bizde hep bir arada olalım, her şeyi beraber yapalım. Bazen insanların bireysel alanına girebiliyorsun fark etmeden. Belki bu böyle olmayan insanları strese sokuyor olabilir. Sanki bizde çok şey var hani mesela komşuluk, akraba, sürekli böyle bir şeyleri toplu olarak yapma gibi. Belki öyle bir farklılığımız var ve bu bazı insanları rahatsız ediyor olabilir.
Bir de akıl verme var mesela değil mi?
Evet.
Evet. Yani ya, geri bildirim verirken akıl veren insanlar da var.
Evet abi. Onunla ilgili geçen bir şey konuşmuştuk hatta arkadaşımla. Diyelim sen gidiyorsun bir probleminden bahsediyorsun ve hemen işte şunu yapsan olur falan gibi cevaplar alıyorsun mesela. Belki bunu istemiyorsun ya, sadece orada bir şey söyleyip sempati görmek istiyorsun karşı taraftan. O akıl verme olayı bence ciddi bir sıkıntı yani.
Oğlum şöyle yap çözülür değil mi? Evet.
Niye sesini çıkartmıyorsun? Niye sesini çıkartmıyorsun?
Vur masaya.
Yani aslında geri bildirim vermek, akıl vermek kesinlikle değil. Yani bu şeye indirgeyebiliriz değil mi? Yani geri bildirim verirken akıl vermek belki de bir başkasında hiç çalışmayacak bir şeyde. Yani aslında hiç belki de ihtiyacı olmayan bir ilaç vermek gibi bir şey.
Evet, bence de. Yani geri bildirimi verip anlamasını sağlayıp kendi yöntemleriyle onu çözmesi, ona bir aslında fırsat sunuyorsun sen. Çözüm değil, problemi anlatmak gerekiyor.
Evet. Dedikten sonra yavaşça bitirmeyelim mi artık? Özür dilerim, lafını ya. Böldüm abi.
Yok yok, bitirelim bitirelim. Kayda değer bir şey söylemeyecektim.
Peki. O zaman bu şeyin mini serinin son bölümü herhalde bir sonraki değil mi? Bir sonraki bölümde şey tartışacağız aslında, bu imposter sendromu biraz tartışacağız. En çok ortaya çıkan yazılımcılarda ortaya çıkmış olan problemlerden bir tanesi. Hepimiz muhtemelen zaman zaman bunu yaşadık. Tabii aslında bunu deneyimlemiş insanlar olarak konuşacağız. Herhangi bir sonuçta hiçbirimizin psikoloji eğitimi yok herhalde.
Yok.
Heyecanlı bir konu ama.
O zaman deyip kapattık mı?
O zaman kapatalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Bye.